Ayrım 24, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal. Sayfa 271, 11. Bölüm. Cemşit elinde Sultanoğlu'nun kellesi, kelleyi ağarmış seyrek saçlarından tutmuş köyün gün doğusundaki yolda, Topkayalığın yanında Akçukur'un biraz ilerisinde yönünü köye dönmüş, gölgesi köyün ilk evlerine kadar uzamış, soluk soluğa öyle durup kalmış, ne yapacağını bilemez bir hali vardı. Gözleri aşağıda buğulanan ırmakta köyden bir uğultu geliyor, birkaç horoz ötüp susuyordu. Uzun uzun bir eşek anırdı. Bir kartalın sesi geldi karşı dağdan. Bir zil zıngırdadı. Bacalardan çıkan dumanlar yukarıya doğru hiç kırılmadan, bir yana eğilmeden tütüyorlardı. Cemşid'in yorgun yüzü ter içinde kalmış, bitkin bedeni öne doğru eğilmişti. Ne yapacağını unutmuş gibi şaşkındı. Kesikbaş'ın yöresinde birkaç yeşil sinek ta dağlardan buraya kadar birlikte gelmişlerdi. Yolda Cemşit ne yapmış ne eylemişse sineklerden kurtulamamış, onları kovmuş, Kesikbaş'ı tokatlamış, sinekler bana mısın dememişlerdi. Yol boyunca da Cemşit onlarla uğraşmış, bir türlü başa çıkamamış, sonunda da vazgeçmişti. Sinekler vızıldıyor, vızıltıları da Cemşit'i deli ediyordu. Kesikbaş'ın gözlerine konuyor, orada güneşe gelince çakıp sönüyorlardı. Sinekler kokuyorlardı. Başın kocaman kulakları vardı. Yeşil sinekler kulaklara giriyor, çıkıyor, gözlere, ağza konuyor, kalkıyorlardı. Cemşit epeydir sinekleri de unutmuştu. Kocaman bir eşek arısı gürültüyle gelip Kesikbaş'ın yöresinde dönmeye başlayınca Cemşit uyanır gibi oldu. Gözleri öfkeyle dönen arıya takıldı. Aşağıda köyün önündeki gün vurmuş ırmağın ışıltısı gözlerini kamaştırdı. Arı da bir büyük damla kıpkırmızı ışıktı. Sonra arı döndü, ardından da kayalıklara doğru çavdı, uzaklaştı gitti. Cemşit'in gözleri arı gözden yitinceye kadar onu izledi. Cemşit telaşlandı, önce ileriye sonra yana birkaç adım attı, sonra da geldi eski yerine, hiçbir şey olmamış gibi dikildi kaldı. Kalenin dibinden bir eşeğin anırtısı geldi. Cemşit kaleye döndü, döner dönmez de koşmaya başladı. Biraz sonra eşeğin yanına geldi. Eşek kulaklarını dikmiş, ağzını kocaman kocaman açmış, kuyruğu dikilerek daha anırıyordu. Eşeği geçti, salın iskelesine indi, yardan atladı, çakıl taşlarının üstünden koşarak ırmağı aşağı vurdu, burundan, kaktüs ağıllarının arasından dağa çıktı, çeşme çok aşağılarda kalmıştı, ayakları aldı onu çeşmeye götürdü. Çeşmenin yanındaki kayalıklarda çok ok yılanı olduğunu o da biliyordu. İçine bir korku girdi. Orada durdu, gözlerini elindeki kesik başa dikti. Sanki onu ilk olarak görüyordu. Gözleri şaşkınlıkla açıldı. Köyü koşarak Cemşit 3 kere dolandı. Bir türlü köye giremiyordu. Öylesine yorulmuştu ki 2'de 1'de tökezliyor, yere kapaklanıyor. Her seferinde de elindeki kesik baş ileriye düşüyor. Yeşil sineklerle birlikte yuvarlanıyordu. Sonunda canını dişine takıp nar ağacının üst başındaki kayalıklardan köye daldı. Kendini yanık ağacın yanında bulunca irkildi, caminin önüne koştu, avlu kapısının eşiğine oturdu, oturmasıyla kalkması bir oldu. Yanık ağaç kanatlarını açmış uçuyordu. Ali Çavuş geldi karşısından, ona selam verdi. "Yanık ağaç nerede, nerede?" diye de sordu. Ali Çavuş hiç şaşırmamış, "İşte orada, işte orada" diye ağaca doğru birkaç adım yürüyerek eliyle ağacı gösterdi. "Ya öyle mi?" diye Cemşit güldü, azıcık dinginledi. Sol eliyle başındaki fesini çıkardı, kıvırcık saçları suya batmış çıkmış gibiydi. Fesini başına geri koydu. "Ali Çavuş, işte orada ağaç, işte orada" dedi bir daha, gülüyordu. Cemşit ağır ağır sallanarak ağacın dibine gitti. Bir süre ağacı tepeden tırnağa süzdü, kesik başı götürdü ağacın köküne koydu. Bu sırada köylü haberlenmiş, bir anda ağacın yöresine doluşmuş, geniş bir halka oluşmuştu. Ali Çavuş halkadan çıktı, Cemşit'in yanına vardı. "Ne yapıyorsun Cemşit, bu ne hal?" diye sordu. Cemşit sağ omuzundaki filintasını soluna aldı. Sırmalı maraş abası giymiş, üstüne çaprazlama sırmalı fişeklikler asmıştı. El dokuması kara yün şalvarı yepyeniydi. Ayağına kırmızı postal çekmişti. Nakışlı yün çorapları dizlemeydi. Göğsündeki dürbünü bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Cemşit arayarak şalvar cebinden bir kırmızı ip çıkardı, kesik başı yerden aldı, saçlarını tutamladı, bir iyice bağladıktan sonra başı yanık ağacın dalına astı. Geriye çekildi, asılı kesik başa bir süre baktı. Fesini çıkardı giydi, belindeki palaskaya takılmış tabancasını yerine yerleştirdi. Soldaki filin tasını sağa geçirdi, kayışından tuttu. Kalabalığa yöneldi, iki adım kalınca durdu. Bunu da Salman gönderdi. Buyurdu ki bu kesik baş burada asılı duracak. Kimse bu başı buradan indirmeyecek. Jandarmaya da haber vermek yok. Bu baş çürüyünceye kadar burada böyle kalacak. Bu başı buradan kim indirirse, onun başı buraya, bu başın yerine asılacak. Bu baş buradan inerse eğer, önce Mustafa sonra köyde kim varsa öldürülecek. Başları da evlerinin kapısına asılacak. Sonra da köyün bütün evleri yakılacak. Salman ağamız bunu böylece buyurdu. Bilesiniz. İyi bakın kesik başa. Orada iyi duruyor mu dedi. Kalabalığa yürüdü. Sessiz kalabalık açıldı. Cemşit halkayı çıkar çıkmaz yönünü gediye döndü. Oraya çıkmasıyla gözden gitmesi bir oldu. O gider gitmez donmuş kalmış kalabalık sallandı ya, kimse yerinden kıpırdamadı. Mustafa, Mehmet, Zero yan yana duruyorlardı. Mustafa halkadan fırladı. Yanık ağacın altına geldi. Gözlerini kirpiştirerek kesik başa baktı. Kesik başın yüzünün safran sarısı toz altında kalmıştı. Ak pos bıyıkları gözlerini örtmüş, ak gür kaşları karma karışıktı. Çocuk birden çığlık atarcasına bağırdı. Ana, ana, ana gel! Bak, bak, bak, bu baş kimin başı, kimin başı, kimin başı? Sallandı. Orada durmuş, ağzını açmış bir şeyler söylemek istiyor. Artık sesi çıkmıyordu. Zero koştu. Daldaki asılı başa uzun uzun baktı. Gözlerini kıstı, bir daha baktı. Ağacın yöresinde döndü, bir daha baktı. Mustafa daha olduğu yerde sallanıyordu. Zero dizlerine vurdu. Amanım, kurbanınız olayım millet. Bu baş Sultanoğlu'nun başı dedi. Başka bir şey söylemedi. Mustafa'yı elinden tuttu, eve götürdü. Çocuk eve varır varmaz eşiğe yığıldı kaldı. Köylüden çıt çıkmadı. Bir süre daha orada bekledikten sonra sessizce dağıldılar. Gün kuşluktu. Salman çeteleri, Sümbül Eşkıya, Yanık Halil, Kazıkçı Veli, Kör Cemil, Sarı Oğlan, Otluk belinden aşağı iniyorlardı. Gece sabaha kadar durdurak demeden yürümüşlerdi. Yorgunluktan ayaklarını sürüyor, yalpalıyorlardı. İki gün önce Kayranlı Dağ'ın yamacında jandarmalar onları çevirmiş, çarpışmaları tam bir gün alaşafaktan karanlık batıncaya kadar sürmüş, jandarmaların elinden zor kurtulmuşlardı. Yürürlerken hiç konuşmuyorlar, Salman önde, ötekiler arkada, derin düşüncelere dalmışlar, sığınaklarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Ayakta duracak halleri kalmamıştı. Önlerindeki kayalığı dönüp dere yatağına inerlerken yoğun bir yayla mıtaşıyla karşılaştılar. Salman tetik davranıp kendini yandaki kalın gövdeli ağacın arkasına atamasaydı kurşunu yemişti. Pusuyu kuranların çok usta kişiler oldukları anlaşılıyordu. Bir yerlerden kurşunlar geliyordu ya, Salman bunca deneylerden geçmiş bir kişi, kurşunların nereden geldiğini bir türlü kestiremiyor, boşa kurşun sıkıyordu. Kurşunlar arkadan önden, sağdan soldan yağıyordu. Şaşkınlık içindeki Salman ağacın gövdesini bırakıp kendisini daha güvenli bir yer olan karşı kayanın arkasına atarken kurşunu yedi. Sümbül Eşkıya vuruldum dedi ve kendisini kayanın dibine ancak atabildi. Sümbül Eşkıya az sonra onun yanında bitti, yarasına baktı, yüzünü buruşturdu. Salman sol omuzundan yaralanmıştı. Abasını sıyırdı, gömleğini yırttı, ustalıkla yarayı sıkı sıkıya sardı. ''Sen buradan kıpırdama, ben onlarla başa çıkarım.'' dedi. Sürünerek yandaki ağaçları dolandı, çukura inince ateşe başladı. Kurnaz feleğin çemberinden geçmiş, attığını sekitmez, ömrü çocukluğundan bu yana dağlarda eşkıyacılıkla geçmiş bir kişiydi. Böyle pusulardan kurtulmak da ustalaşmıştı. Çukurda hem sağa sola ateş ediyor hem de düşünebiliyordu. Yanık Halil'le Kazıkçı Veli çok güzel yer tutmuşlar, derenin öteki yamacından ateş edenlere göz açtırmıyorlardı. Kör Cemil karşı kıyıya geçmiş, pusucuların arkasına düşmüştü. Sarı Oğlansa az sonra Salman'ın yanına geldi, onu kucakladı, kayanın kovuğuna çekti. ''Karşımızdakiler çok usta'' dedi. ''Buradan zor kurtulacağız. Sen istersen geriye dön de kendini kurtar.'' Salman gözlerini belertti. ''Bu nasıl söz Sarı Oğlan?'' dedi. Bir çetebaşı çetesini bırakır da kaçar mı? Sarı Oğlan onun yarasının sargısına dokundu. Kanıyor dedi. Salman kızdı. Kanasın diye bağırdı. Dişlerini sıktı, tüfeğini aldı. Karşıdaki hendeğin içine atladı. Soğukkanlı tümseyi destek yaparak ateşe başladı. Salman hiçbir şey olmamış gibi ateş ediyordu ya. Tüfeği doldurmak ona zor geliyordu. Buna karşın karşıdan birkaç kere ses getirdi. Yandım diye sesler duydu. Bu arada sümbül eşkıya yandaki tepeyi tutmuş pusudakileri görüyordu. Çarpışma ikindine kadar sürdü. Karşıdakilerin kurşunları seyrekleşti. Sümbül eşkıyanın "bozuldular köpekler" diyen sesi uzaktan geldi. Salman ayağa kalktı, halsiz kalmıştı. Kalktığı gibi de hendeğin dibine çöktü, kendinden de geçti. Sümbül eşkıya kaçanları ta yolun ucuna kadar kovaladıktan sonra döndü. Pusucular 3 ölü 1 yaralı bırakmışlardı. Çeteden de Yanık Halil, Kazıkçı Veli ağır yaralanmışlar inliyorlardı. Sümbül eşkıya yaralıları topladı, Salman'ın yanına getirdi. Salman daha baygındı. Sümbül eşkıya onun kanayan yarasını üstüne tütün basarak yeniden sardı. Bu sırada da Salman kendine geldi, gözlerini kirpiştirdi, yanındakilere boş gözlerle baktı. Ayağa kalkmak istedi, beceremedi. Olduğu yere çöktü kaldı. Sümbül eşkıya, "onlardan 3 ölü 1 yaralı var, bizden de." "Yaralı nerede?" Salman'ın gözleri parladı. "İşte burada," dedi Sümbül. Yanındaki yüzünü buruşturmuş acı çeken adamı gösterdi. Salman ayağa fırladı. "Sen kimsin?" diye bağırdı. Sanki hiç yaralanmamış, bayılmamış, az önce de ayılmamıştı. Adam konuşamadı. "Sen kimsin?" diye gene dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıktı Salman'ın. Adam gözlerini açtı, yalvarırcasına ona baktı. Salman 3. kere dişlerinin arasından "sen kimsin?" derken ayakta duramadı, yere çöktü, kendisinden geçti. Karanlık kavuşurken Salman kendisine geldi ya, çok halsizdi. Yüzü de sapsarıydı. "Sümbül eşkıya, senin halin kötü Salman. Bu gece bizim yörükleri bulamazsak sen çok kan yitirdin. Bu gidişle öteki dünyayı boylarsın." Salman konuşamıyordu, gözleriyle yaralıyı gösterdi. Sümbül eşkıya, "korkma, o ölmeyecek. Ben onu konuştururum, kim olduğunu anlarım. Siz burada kalın, ben yörüklere gidiyorum." Hendeyi atladı, yola düştü. Çabuk yürümekte onun üstüne yoktu, dereyi aştı gitti. Sabaha karşı geriye döndüğünde Salman uyuyor, Sarı Oğlan'la Kör Cemil onu bekliyorlardı. Yanık Halil uzun uzun inliyor, Kazıkçı Veli ise durmadan sövüyordu. Öteki yaralıysa olduğu yerden kıpırdamamış, büzülmüş kalmıştı. Yaralıları atlara yüklediler. Salman daha uyanmamış, onu Kör Cemil atın üstünde kucağına almıştı. "Siz gidin," dedi Sümbül eşkıya, "ben arkanızdan gelirim." Onlar uzaklaşıp giderlerken Sümbül eşkıya yaralı adamın yanına çöktü. Onu bir iyice sarstı, canı acıyan adam bağırdı. "Söyle sen kimsin? Doğruyu söylersen seni öldürmeyeceğim." Adam gözlerini açtı kapadı. "Beni öldürme Sümbül eşkıya," dedi. "Sen beni iyi tanırsın. Benim iyiliğimi gördün. Hani Düldül Dağı'nın dibinde seni jandarmalar sarmıştı da sen de yaralanmıştın ya. Ben de bir ay sana bakmıştım da anam seni merhemleriyle iyi etmişti de. Ben Ali'yim de."
"Ali, bana niye pusu kurdun?"
"Ben de Sultanoğlu'nun yanındayım da İsmail Ağa'nın avradı da Sultanoğlu'na geldi de o da bizi Salman'ı öldürmeye gönderdi." Sümbül eşkıya yumuşadı, eğildi, alacakaranlıkta onun yarasını yokladı.
"Yaran ağır değil Ali. İyi ki Salman gitti, yoksa onun elinden seni ben bile kurtaramazdım. Seni öldürürdü."
"Biliyorum, öldürürdü."
"Şimdi ne yapalım Ali?"
"Sen bilirsin Sümbül eşkıya."
"Salman'a senin adını vermeyeceğim. Seni 1-2 kez demez öldürür. O ölenlerden birisinin adını söyle."
"Duran."
"Hah, işte oldu. Senin adın Duran. Ben de seni öldürdüm. Şimdi ben seni nereye götüreyim?"
"Beni bir yere götürme. Ben iyiyim. Kendim giderim."
Sümbül eşkıyanın eline sarıldı, öptü.
"İyi ki sen çıktın karşıma. Salman beni öldürürdü."
"Öldürürdü," dedi Sümbül eşkıya. Ayağa kaldı. "Sağlıcakla," diye başına eline koydu. Okşadı, oradan ayrıldı. Yörük çadırlarında bir ay kaldılar. Usta cerrahlar, yaşlı yörük kadınları yaralıların yarasını emlediler, iyi ettiler. Salman çok zayıflamış, bir deri bir kemik kalmıştı. Kendine gelebilmek için bir sürede Meryem Çilbeli'nde kaldılar. Yağla, kaymakla, balla beslendi Salman. İçindeki öfkesi azdıkça azıyordu. Dayanamaz oldu. O kimi zamanlar öfkelendiğinde dingin olurdu. Bir sabah çınarın altında çeteyi topladı, soğukkanlıydı.
"Babamı öldürdüğüme iyi yaptım değil mi Sümbül eşkıya?" diye sordu.
"İyi yaptın Salman. Sen onu öldürmeseydin 5 paralık bir adam öldürecekti. Dünya senin babana düşman olmuştu."
"Babam beni canı kadar severdi. Bu dünyada benim babamdan başka hiç kimsem yoktu ki. Şimdi beni bu halde görseydi babam sevincinden uçardı."
"Şimdi bu dünyada seninle övünecek kimsen kalmadı ki. Şimdi sen büyük bir adam oldun. Toros dağlarında senin adını duyan titriyor. Korkularından da donlarına işiyorlar. İyi ki babanı kimseye öldürtmedin de sen öldürdün. Keşke o ölmeseydi de senin kim olduğunu, bu dağların padişahı olduğunu görseydi de sen de ondan sonra bir kör kurşuna kurban gitseydin. Babam yanına oturturdu beni. Gözlerinin içi sevgi dolardı. Saçlarıma elini şöyle bir sürerdi. Ben de sevinçten kanatlanıp uçardım. Babana sarılmak, onu öpmek isterdin de, bin kere elini, yüzünü, gözlerini öpmek isterdin de. Kalenin yamacına giderdiniz her ikindi üstü. Ortalık kekik kokardı. Baban orada kayanın gölgesinde namaz kılar, sen onu karşıdan seyreder. Bütün bedenin sevgiye keser. Onu yüreğinin içine sokmak isterdin. Ona bakmaya doyamazdın. O namazını bitirince ben yandaki kayanın üstüne geçer otururdum. Yönümü de ulu, karlı Düldül Dağı'na dönerdim. İşte o zaman türküye başlardın. Baban senin söylediğin türkünün dilini anlamaz sormazdı da, çünkü o senin babandı. Seni yolda bulduklarının yüzüne vurmak istemezdi. Sen onun her şeyiydin. Türküm bitince de babam bana şöyle bir kaş altından, bana da kimseye de belli etmeden bakar, ben olduğum yerde onun sevgi dolu bakışı altında erir.
Kendinden geçerdin, sonra babanı öldürdün.
Öldürdüm diye bağırdı Salman, hem de çok öldürdüm. Dişlerini sıktı, gıcırdattı, göz bebekleri büyüdü, sözün burasına gelince her zaman böyle bağırarak kendisinden geçerdi. Hançeri soktum yüreğinin başına, yüreğinde 3 kere döndürdüm, gıcırdattım. Bir daha, bir daha, bir daha soktum, çektim. Babam bana baktı. Gözleri ona türkü söylediğim günlerdeki gibi sevgi doluydu. Eridim. Gözlerinde de sonra bir damla yaş belirdi. Ağladı babam. Ben kaçtım, o ardıma düştü.
Sana bir şey söyleyecekti. Son olarak bir şey söyleyemedi. Boylu boyunca yere kapaklandı, tozların içine.
3 kere bağırdı, silahımı getirin diye. Seni vuracaktı.
Hemen ölmeseydi vasiyet edecekti. Oğlum beni öldürdü, ben de onu öldürdüm. Bizim bu dünyada birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Oğlumun mezarını benim yanıma kazın. Başka kimseyi de, Zero'yu da, Mustafa'yı da istemem. Oğlumla kıyamete kadar yan yana.
Başka kimseyi de, Mustafa'yı da istemem.
Hemencecik öldü de söyleyemedi. Beni de öldüremedi.
Tabancası belinde olsaydı, ah olsaydı... Ben bilirdim onun camiye giderken yanına tabanca almadığını. Kayalığın üstünde yakaladım onu. O güneşe bakıp beni düşünürken, o ölmeden son kez beni gördü. Benim babam. Onu öldürmeseydim de benim bu günümü görseydi.
İyi olurdu. Sen Toros dağlarında böyle namlanınca kimse de senin babana yaklaşamazdı. O da yaşardı, sen de.
Onu öldürürlerdi. Dünya ona düşmandı. Mustafa da, Zero da ona düşmandı. O sümüklü Hasan Ağa da. Herkes onu kıskanıyordu.
Senin baban dağ gibiydi, dünya yakışıklısıydı.
Bütün kadınlar ona kara sevda bağlıyorlardı. O, Emine, babamın sevdasından gece sabahlara kadar uyuyamıyor, türküler söylüyordu. O evine de babamı öldürecekti.
İyi ki öldürdün babanı, dedi Kör Cemil. Gözleri yaş içinde kalmış Kör Cemil, Salman ne zaman babasından söz etse hep kimseye belli etmeden gizli gizli ağlardı.
Kim olursa olsun, isterse 7 kat yabancı olsun, Salman babasını anlattığında herkes büyülenir, onun macerasına kapılır giderdi. Sümbül Eşkıya da ötekiler de onun büyüsündeydiler. Bu dağlarda onlarla birlikte bir de İsmail Ağa dolaşıyordu. İsmail Ağa gülüyor, eğleniyor, türkü söylüyor, kendini öldüren oğlunun saçlarını okşuyor, ona hayran bakıyor, onunla birlikte öfkeleniyor, onlarla birlikte çarpışmalara giriyor, onlarla birlikte yol kesiyor, kazandıkları paraları onlarla birlikte köylülerin fıkaralarına dağıtıyor, köylerin çocuklarına şeker, ayakkabı, giyecek alıyordu. Daha şimdiden yolda bularak oğul ettiği yarı ölü çocuk Salman onu öldürünce, Salman da babasını dilinden düşürmeyince, koskoca Toros ülkesinde ermiş mertebesine çıkarılmıştı İsmail Ağa. Şimdi babam sağ olsaydı, bir sultan oğlunu öldürmez miydi? Öldürür de kellesini kesmez miydi?
Öldürürdü. Öldürürdükten sonra da kellesini keser de götünün üstüne koyardı.
Benim babam böyleydi işte. Babam sağ olsaydı beni öldürtmeye sultan oğlunu gönderen Mustafa'yı da Zero'yu da öldürürdü. Şimdi ben...
O da senin yerinde olsaydı Mustafa'yı da Zero'yu da...
Öyleyse hançeri yüreğinin başına yiyince hançer onun yüreğinde 3 kere dönünce bana bir baktı. Bana pire gibi, solucan gibi, bok böceğine bakar gibi baktı. Öyle bir küçümsedi, aşağıladı ki ben ona hançeri soktuğumda tabancası yanında olsaydı çıkarıp bana sıkmazdı bile.
Ya ya, gözüne bir damla yaş belirince, yüzü acı içinde kalınca.
Bunu senden beklemezdim Salman, demek istedi bana. Oğluna böyle diyen bir adam onu solucan gibi görür mü? Ona oğlum sen bir hiçsin der mi? Ama bana bir baktı, bomboş olmayan yok olmuş bir şeye bakar gibi baktı.
Can, can tatlıdır. Onu 5 paralık adamlar öldüreceğine, oğlu da öldürse can tatlıdır.
Babamı bana öldürttüler. Babamı ben de kendi kendime öldürttüm. Bu dünyada yalnız yaşamak çok zor.
Keşke baban seni öldürseydi de, sen de babasız kalıp şu dünya yüzünde tek başına kalmasaydın.
Bu dünyada herkesin bir kimsesi var. Kurdun, kuşun, karıncanın, böceğin, her yaratığın bir kimsesi var, benim yok. Ben yapayalnızım. Herkesin bir şeyi var, benim babam kara topraklarda yatar.
Bunda senin suçun yok. O sana kimi zaman öyle bakardı ki yerin dibine geçirirdi. O hançeri yediğinde baktığı gibi bakardı. Sen onun oğlu değil miydin? İnsan oğluna onu yere batırırcasına hiç bakar mıydı?
Ölürken bile, dedi Salman, derinden birkaç kez iç geçirdi. Ölürken bile bana öyle baktı. İnsan hiç bir tek oğluna öyle bakar mıydı?
Ama gözlerinde yaş belirdi.
Salman sevindi. Yaş belirdi. Belki de bana küstü ölürken. Ne bilsin benim onun için öldürdüğümü, öyle mi?
Ne bilsin, dedi Sümbül Eşkıya belki bininci kez. Ne bilsin İsmail Ağa seni onun için öldürdüğünü.
Ah bilseydi, dedi Salman. Ah bilseydi ben onun için canımı verirdim. Canımı da verdim işte. Ah bunu da bir bile bilseydi.
Durdu, sağına soluna bakındı. Yöreden bir car umdu. Sümbül Eşkıya da her zaman olduğu gibi onun umarsızlığına yetişti.
Belki de biliyordur.
Biliyordur, biliyordur. Ölüler her şeyleri bilirler.
Senin baban şehit oldu. Sen onu abdestli, camide namaz kılarken öldürdün. Onun mezarında köylüler her gece bir top ışık görüyorlarmış.
Bunu herkes görmüş, dedi Salman. Beni birisi öldürürse beni babamın yanına gömerler, değil mi? Gömdürmez benim ölümü Zero anam onun yanına. Mustafa da, Hasan ağa da, kimse de. Ben de ölmeden onları öldürürsem sen benim ölümü, Sümbül Eşkıya.
Allah gecinden versin. Ben senin ölünü babanın yanına gömerim. Senden sonra kalırsam.
Benden sonraya kalacaksın. 24. ayrımın sonu. Sayfa 281.